Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin kainatta nasıl bir ismi azam olduğunu, nasıl azami bir tecelliye sahip olduğunu inşallah bu akşam gidersen uzaktan uzağa dahi olsa bakmaya, baktırmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip eylesin inşallah. Anladığımızı hayatımıza tatbik etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى. 30. Lem'anın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. فَانْزُرْ اِلَى اَسَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm ayeti azimin birer nüktesi ile ismi azam veya ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaud ettikten sonra hiç olmazsa bazı remizlerle o Hakkat-ı Ekber'in ve Nur-u Azam'ın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Evet. İsmi Hay. Cenab-ı Hak zatında hayat sahibidir. Hayatı sermedidir. Ezeli ve ebedidir. Kainattaki bütün hayatlar hayat-ı ilahiyenin şualarıdır. Işıklarıdır, aynalarıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarının da, bütün şuunatının da, bütün esmasının da mastarı ve menbaıdır, kaynağıdır. Üstadımız Ayet-ül Kübra'da hayat-ı ilahiye için, hayat sıfatı için ismi azamın mastarı ve medarıdır diyor. Dolayısıyla kainatta ne kadar kemalat varsa, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esması varsa, kainatta ne kadar hayat varsa, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar şuunatı varsa, hepsi hayat-ı sermediye ilahiyenin birer cilvesi, göstergesi ve o ilahi hayatta bütün bunların kaynağı ve mastarıdır. Dolayısıyla ismi azamın tespit kriterleri vardı malum. Daha önce konuşmuştuk. Kainatın yaratılışında müessir olması lazım. Kainatta en fazla tecelli eden isim olması lazım. Bütün erkan-ı imaniyenin esası olması lazım. İnsanın içerisinde tecelli eden en büyük isim olması icap ediyor. Kıyametin kopmasında müessir olması lazım. Mahşerin kurulmasında ciddi bir etkisi olması lazım. Cennet ve cehennemin kurulmasında ilahir. Bu noktadan baktığımız vakit Hay ismi bütün bu manadaki kriterlerin sanki en yüksek ve en doğruluğunda. Onun için inşallah okurken başka yerde belki dinlemediğimiz bazı hakikatları bugün inşallah Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden beraber dinlemeye, bazen hayret etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak hayretimizi de arttırsın inşallah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ile eseri rahmetillah. Bak Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerine. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. Küre-i arzı öldükten sonra Allah nasıl diriltir? kıştan sonra baharın gelmesiydi. İnne zâlike le muhyil mevte ve huve alâ kulli şeyin kadir. İşte ölülerin diriltilmesi de böyle olacak. Çünkü ölmüş, kurumuş koca arzı Allah kıştan sonra baharla ihya ediyor. 300 bin nev ya da şimdiki fenlerin tabiriyle, tespitiyle 10 milyon nev baharda ihya ediliyor. İşte Allah bu dünyada mahşerin numunelerini de gösteriyor. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Kudreti her şeye yeter. İşte böyle bir Allah'a intisabın lezzetini de hissetmek ayrı bir kemal, ayrı bir güzellik. Cenab-ı Hak hepimize hissettirsin inşallah. Bu ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i kürsideki malum. Ayet-i kürsi baştan sona Allah'ı anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ayşe validemize bir tavsiyesi var ki ismi azamı ayet-i kürsiyle arayın. Sanki ismi azam ayet-i kürsiyle gizli. Ayet-i azimin birer nüktesiyle. İsmi azam bir veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası. Daha önce okuduğumuz dört tane ismi azam vardı abiler. Malum. Her birisi için üstadım şu tabiri kullanıyordu. İsmi azam ya da ismi azamın altı nurundan bir nuru. Yani ya şu isim, mesela Kuddus ismi, Adil ismi, Hakem ismi, ismi azamdır. Ya da Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adil ve Kuddus isimlerinden müteşekkil ortaya çıkmış olan bir nur ismi azamdır. Bu da o altı nurdan bir nuru. Ama iki tane isim için üstadımız ayrıca özel bir şey kullanıyor. İsmi azamın iki ziyasından bir ziyası dediği iki isim var. Birisi Hay ismi, birisi Kayyum ismi. Dolayısıyla bunlar sanki üstadımızın aleminde kainatta en fazla ve en mükemmel tecelli eden iki ismi ilahi olması hasebiyle ismi azam olma ihtimalleri sanki biraz daha fazla. Veya altı nurundan bir nuru olan ismi Hayy'in bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Yani biz normal hayatta ondan sonra kainatla iç içeyken bile tefekkür edemediğimiz şeyleri Üstad Bediüzzaman Hazretleri dört duvar arasında Eskişehir hapishanesinde bunları müşahede etmiş. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaud ettikten sonra, uzaklaştıktan sonra hiç olmazsa bazı remizlerle bu Hakkat-ı Ekber'in ve Nur-u Azam'ın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Özetle göstereceğiz. Birinci remiz. İsmi Hay ve ismi Muhyi'nin. Şimdi arkadaşlar burada tabi bazı isimler var ki birbirine çok yakın. Çok benziyor. Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi var. Allah zatında hayat sahibidir. Hiçbir mahluk yaratmasa da, hiçbir hayat sahibini vücuda getirmese de Allah yine haydır zatında. Fakat Cenab-ı Hak hayat sahiplerini yaratırken zati bir isim olan Hay ismiyle değil de fiili bir isim olan Muhyi ismiyle mahlukatı hayat sahiplerini yaratıyor. Yani Allah'ın Hay ismi zatının ismidir. Zatında mündemiş olan bir isimdir. Fiili isim olan yani ef'al aleminde tecelli eden Muhyi ismiyle Allah hayat sahiplerini hayatı yaratıyor. İsmi Hay ve ismi Muhyi'nin bir cilve-i azamından olan hayat nedir ve mahiyeti ve vasfesi nedir sualine karşı fihristevari cevap şudur ki. Arkadaşlar tabi hayat çok enteresan bir varlık. Çok müşkil, küşa bir hadise. Şimdi bunu anlatmak da, bunu teşhis etmek de, bunu tespit etmek de çok ayrı bir iş. Üstadımız tabi bunlara girmiş, sanki kainatı okumuş ve kainatı da önümüze koymuş ve yerleştirmiş. Şimdi bakalım hayat nedir? Mahiyeti ve vasfesi nedir? 29 tane burada hassa var, özellik var. Bir, şu kainatın en ehemmiyetli gayesidir. Şu kainatın en ehemmiyetli gayesidir. Şimdi malumunuz, bir fabrika yapılırken, bir tarla yapılırken, herhangi bir şey yapılırken gayesi düşünülür. Yani bu hangi gayeyle yapılır? İşte şu kainat dediğimiz fabrikanın en ehemmiyetli gayesi hayattır. Yani burada yıldızlar da bitiyor, yetişiyor. Taşlar da, dağlar da, kayalar da, ama çok küçük bir şey olsa bile şu kainatın en ehemmiyetli gayesi hayattır. Tabii buradaki hayat derken arkadaşlar, böyle en basit bir hayat sahibi olan bitki hayatı olarak anlaşılmaz. O da bir hayat mertebesidir. Fakat bir şey mutlak zikredildiği vakit kemaline sarf olunur diye bir kaidemiz var. İnsan en mükemmel bir varlıktır dediğimiz vakit bu insan tabirinin kullanıldığı şahıs Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü en mükemmel şahıs o. Onun için Bezzanisleri bir yerde وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي Adem ayetiyle, yani şüphesiz biz nev-i beni Adem'i, insanı mükerrem kıldık ayetiyle اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا, şüphesiz o çok zalim ve çok cahildir ayeti. İkisi de insan için kullanmış ama ikisi birbirine zıttır. Nasıl olur? İnsan ya mükerremdir ya çok cahil ve zalim bir varlıktır. Üstadımız onu anlatırken insan tabiri içerisinde bu ikisi de var. وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي Adem ayeti kerimesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere bütün enbiyalar, evliyalar, sülehalar gibi zatlar orada kastedilirken اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا, çok zalim ve çok cahil bir varlıktır tabiri ayeti de firavunlar, nemrutlar, Ebu Cehiller gibi zatları kastediyor. İkisi de insan, fakat birisi çok mükerrem, birisi de çok cahil ve çok zalim. Dolayısıyla burada biz hayatı konuşurken bir, hayat sahibi olan varlıklar, iki, ruh sahibi olan varlıklar, şuur sahibi olan varlıklar, akıl sahibi olan varlıklar, iman sahibi olan varlıklar diye konuşursak biraz daha mesele netleşecek. Yoksa sadece bir bitkisel hayat olarak düşünmemek icaptır. Yani şu hayat mertebelerinin en mükemmeli Hayat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şu kainatın en ehemmiyetli meyvesi, gayesi nedir? Hazreti Muhammed'dir Aleyhisselam. Bu manada okursak biraz daha mesele, biraz da buradaki tabirler güzelleşir ve netleşir inşallah. Hem en büyük neticesi, şu kainatın en büyük neticesi nedir? Verdiği en mükemmel netice nedir? Hayattır. Hayatı kainattan çıkarın, kainatta netice diye bir şey kalmıyor. Niye yaratılmış bu? Buna bir mana vermek güçleşiyor. Mana veremezsiniz artık. Ama hayatı koyun ve bu hayatın içerisinde insanlık hayatını koyun. Bunun içerisinde de müminlerin hayatını koyun. Bunun içerisinde de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koyun. Kainat ne oldu? Bir anda neticesi nuranileşti. Bir anlam ifade etmeye başladı. Hem en parlak nuru arkadaşlar, en parlak nuru, şu kainatın en parlak nuru hayattır. Bezzanisleri başka bir yerde şöyle ifade ediyor 29 sözde. Nasıl ki ışık diyor, ışık cisimlerin görünmesine vesiledir, hayat dahi mevcudatın keyfiyatlarının tahakkukuna vesiledir. Yani hayat yaratılmamış olsaydı güneş, su, madenler, taşlar ne işe yarayacaktı? Bunları anlamak güç. Fakat hayatın yaratılmasıyla bütün mevcudatın keyfiyeti nedir? Ne için yaratılmışlar? Vazifeler nedir? Hayatla tahakkuk etmeye başladı. Nasıl ki ışık buradaki cisimleri gösteriyor, hayat da bütün mevcudatın vazifelerini, keyfiyatını göstermeye vesile olur. en parlak nur hayattır kainatta. Hem en natif mayesi, en natif mayası hayattır. Hem gayet süzülmüş bir hulasası arkadaşlar. Şimdi bakın kavunu açın, içerisinde çekirdek var. O çekirdek kavunun hem büyüme şartlarını içermiş, hem saplarının içerdiği plan ve programı içeriyor. Hem bütün kavunun tadıyla, rengiyle, kokusuyla, her şeyle sanki onda ne yapmış, süzülmüştür. İşte arkadaşlar, nasıl ki bir çekirdek onun meyvesinden süzülmüş, aynı şekilde şu kainatın tamamı sanki süzülmüş, içerisinden hayat çıkmış. Dolayısıyla hayat, kainatın gayet süzülmüş bir hulasasıdır. Hem en mükemmel meyvesi, bir bahçeye girin, orada bazı meyveler var ki kimse yüzlerine bakmaz. Bazı meyveler var ki arada bir istenir. Arada bir insan arar. Bazı meyveler var ki her an ve herkes o meyvelere koşar. İşte kainatta çok çeşitli meyveler var ama en mükemmel meyve yine hayattır. Yıldız da kainatın meyvesidir. Taşlar da kainatın meyvesidir. Herhangi bir camit de, madenler de kainatın meyvesi. Fakat şu kainat ağacının ya da bahçesinin en mükemmel ve herkesin aradığı meyvesi hayattır. Tabi bu hayat dediğimiz gibi insan, mümin ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam hayatı olarak anlaşılması lazım ki bir mana kazansın. Hem en yüksek kemali, kainatın en yüksek mükemmeli ya da kemal sahibi olan varlığı yine hayattır. Zaten de öyle. Bir taş ile bir bitki yan yana getirin, ne kadar fark var. Bir taş ile bir hayvan yan yana getirin, ne kadar fark var. Bir taş ile bir insan yan yana getirin, ne kadar fark var. Evet, o da Allah'ın bir mahluku ama onda Cenab-ı Hakk'ın birkaç tane ismi tecelli etmiş. Fakat hayatta, biraz sonra okuyacağız, Cenab-ı Hakk'ın çok esması tecelli etmiştir. Kainatta tecelli eden bütün esma sanki hayatta da tecelli etmiş. Hem en güzel cemali, kainatın en güzel cemali yine hayattır. Hem en güzel ziyneti, süsü. Bizansel başka bir yerde levazımatlı ziynet diyor. Levazımatlı ziynet. Yani bir bitki düşünün, bir ağaç ya da yeşillik. Hem bunlardan istifade ediyorsunuz, hem de bahçenizi süslüyor. İşte hayat, kainatın bütün şükürlerini Allah'a takdim eden bir cevher, hem de kainatı süsleyen bir cevher. Nasıl ki bir ağaç hem bahçenizi süslüyor, hem de meyve veriyor, aynı şekilde hayat da hem süslüyor kainatı, hem de en mükemmel manadaki vazifeleri icra eden bir konumda. Hem sırr-ı vahdeti, kainat birdir. Bir elden vücuda gelmiş ama bunu hayat olmadan anlayamıyoruz. Hayat olunca anlıyoruz ki bütün kainat birinindir ve birinden gelmiştir. Ne gibi? Şu insanda 70 trilyon hücre var. Hayat çıktığı vakit dağılıyor. Hayat olduğu vakit 70 trilyon hücre, her bir hücrede de milyarlarca atom bir araya geliyor, beraber çalışıyor. Bir gayeye müteveccihen uğraşıyor. Bütün kainatta da hayat olması hasebiyle kainatın bir tek elden yaratıldığını ve beraber çalıştığını ve bir gayeye müteveccihen iş yaptığını görüyoruz. Mesela hayat arkadaşlar, kainatın sırrı vahdetidir. Kainatı birleştiren bir cevher, bir unsurdur. Hoca sohbetin başında dedim, hakikaten belki de alemimizi hiç meşgul etmeyen konular bunlar. Ama Allah kainatı bunlar için yapmış. Allah kainatta böyle değer biçen insanlar var oldukça kainatı devam ettirecek. Allah'ın kainattan istediği maksut ve maktub budur. Bu meseleleri anlamaya çalışmak. Bir kişi bile olsa Allah onun için kainatı devam ettirir. Onun için harici aleme, dış aleme, sosyal aleme toplumsal aleme çıkın, bunların belki hiçbir yerde bir mahiyetini ya da bir hakikatını ya da bir değerini göremeyeceğiz. Niye? Çünkü insan olarak biz hangi şeye ne derece ehemmiyet vereceğimizi tam tartamıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim bunun için gelmiş. Peygamberler bunun için gelmiş. Mürşitler bunun için aramızda var. Devamlı insanları kesretten vahdete kanalize etmek için uğraşıyorlar. Bak şu anda biz hayatı okumakla doğrudan doğruya hayatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın da maksudu ve maktubu olan şeyleri de öğrenmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak daha fazla anlamayı nasip eylesin inşallah. Hem rabıta-i ittihadı, kainattaki birlik rabıtası, hem kemalatının menşei, kainatta kemalat varsa kainattaki kemalatın menşei yine hayattır. Hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu. Arkadaşlar, bakın insan böbürleniyor. Yere göğe sığmıyor bazen. Ben yaptım deyip göğsünü kabartıyor. Ben medeniyet harikalarını vücuda getiren mükemmel bir varlığım deyip insan ne yapıyor? Bazen Allah muhafaza uluhiyet iddia edecek kadar haddini aşabiliyor. Haydi bakalım. Şu hayat dediğimiz unsuru vücuda getir bakalım. En ehemmiyetsiz, ehemmiyet vermediğimiz şeylerde bile Allah hayat cevheri nasıl yaratmış? Bakın. Sanat ve mahiyetçe en harika bir ziyur. Hadi bütün insanlar toplansın. Hadi bir karıncayı yapsın. Hadi bir sineği. Sinekten vazgeçtik. Sineğin kanadını. Ayet-i Kerime'de öyle geliyor. Allah'tan başka taptığınız bütün ilahlar toplansa bir sineğin kanadını vücuda getiremezler. Niye? Öyle bir sanat var ki insanların tamamının haddini aşar. Bunu okumak lazım. Hayat deyip geçmeyiz. Şu hayata baktınız mı doğrudan Allah görünüyor. Elhamdülillah. 29 tane hasta var. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati. Bir tarafta kainat, bir tarafta bir zihayat. Bir küçük mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikat. Kainatı yapamayan küçük bir zihayatı yaratamaz. Küçük bir zihayatı birisi vücuda getirdi. Belli ki bu zat kainatın sahibi, kainatın halıkıdır. Dolayısıyla şu hayat bütün kainatı tartabilen mükemmel bir cevher. Hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi firistesini o zihayatta göstermekle beraber o zihayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Şimdi hayata bakıyorsunuz. Küçük bir fihriste. Neyin fihristesi özeti? Kainatın. Dolayısıyla bütün kainatı süzüp Allah küçük bir zihayatta göstermiş. O zihayatı da ekser mevcudatla münasebettar kılmış. Güneşle, havayla, suyla, toprakla, madenlerle münasebettar kılmış. Ve küçük bir kainat hükmüne getirmiş en harika bir mucize-i kudret. Allah kudretiyle mevcudatı yaratır ama en harika mucize-i kudret hayattır. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rubiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanatı ilahiyedir. Enteresan tabii, hakikaten. Şimdi üstadımız 29 sözde diyor ki, en büyük şey, hayatı yoksa bir cihette yetimdir. Biz buna kapalı sistemler diyoruz, kapalı sistem. Sadece kendisiyle münasebettar. başka hiçbir yere bir münasebeti yok. Mesela diyor ki koca bir dağ bile olsa hayatsız, yetimdir, zelildir. Bir cennet küçük bir şeydir. Mesela bal arısı. Hayata sahip olan küçük bir hayat sahibi bir varlık. Bütün kainatla irtibat kurması cihetiyle o dağdan daha büyük. Küre-i arzdan daha büyük. Kainat kadar kıymetli, belki kainattan daha büyük. Hem kainatın mahiyetleri içinde Zat-ı Hayy-i Kayyum'un vücub-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Arkadaşlar Cenab-ı Hak Hayy-i Kayyum'dur. Hem hayat verendir hem de kainatı ayakta tutandır. Bunun da kainatta delilleri var. Fakat delillerin en güzeli, en berrağı, en mükemmeli, en nuranisi hayat dediğimiz cevherdir. Şu cevher hem Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösterir. Çünkü onu yaratan birisi var. Nasıl ki küçük bir harf katipsiz olmuyor. Nasıl ki küçük bir iğne ustasız olmuyor. Öyle de hayat dediğimiz cevher ustasız değildir. Varlığı göründü. Birisi var. Ayrıca bu zat birdir. Niye? Çünkü şu hayat bütün kainatı birlik sırrıyla bir araya getirmiş. Hepsinden istifade ediyor. Hepsiyle irtibatı var. Dolayısıyla şu hayatın halıkı bütün kainatın halıkıdır. O zat birdir. Hem varlığı hem birliği. Ve ehadiyetine şehadet eden. Ehadiyet de arkadaşlar bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın çok isimlerin tecelli etmesi ve bir şeye hususi bir zatiyet vermesi diye üstadımız anlatıyor. Her bir hayat sahibinin de kendisine mahsus hususi bir zatiyeti var. Yani sinekler kendi alemlerinde ayrı bir hayat sahibi, arılar ayrı bir hayat sahibi, insanlar ayrı hayat sahibi, her bir nev ayrı hayat sahibi. Fakat bakıyorsunuz, bir nevin fertlerinin içerisindeki her birisinin hayatı da diğerlerinden farklıdır. Mesela insanlar hayvanlardan farklı ama insanların fertlerinin her birisi de birbirlerinden farklıdır. Bir A şahsı diğerinden tamamıyla farklı. Neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini. Ehadiyet neydi? Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği. Allah hiç kimseye benzemez. Leyse kemislihi şey'un. O hiçbir şeye benzemiyor. Ona hiçbir şey denk değildir. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah hiçbir varlığı, hiçbir mahluku diğer bir mahlukla eş olarak, aynı olarak, tıpatıp olarak yaratmamış. Her bir varlığın diğer varlıktan ayrılan özellikleri var. Her bir varlık hususi bir zati özelliğe sahip. Hususi bir şahsiyeti var. Bu da gösteriyor ki her bir varlığı ayrı yaratan zat kendisi de tektir, yektadır. Bu da ehadiyet. Dolayısıyla hayata baktığımız vakit Cenab-ı Hakk'ın da zatının bir olduğunu da müşahede ediyoruz. Elhamdülillah. Hem masnuat-ı ilahiye içinde en hafisi ve en zahiri, en kıymetdarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanatı Rabbaniyedir. Zaten ağır bir ders. Enteresan da bir ders yani hakikaten. Hazreti Adem zamanından beri arkadaşlar şu hayat nedir diye hiç kimse tarifini ortaya koyamamış. En hafisi o. Küçük bir çekirdek içerisine bakıyorsunuz ukde-i hayatiye var. Hayati ukde var. Bir dalın içerisinde hayat var. Başka başka varlıkların içerisinde hayat gizli. Ama nedir bu hayat? Bakın en zahiri o. Her tarafa yayılmış cevher o. Her tarafta var. Ama tarifini ve özelliğini ortaya koymak şimdiye kadar mümkün olmamış. En hafisi, en gizlisi ve en zahiri. En fazla da yayılan. En kıymetlisi ve en ucuzu. Çöplüklerde bile Allah şu kadar hüveynat dediğimiz küçücük hayvanları yaratıyor. Çok kıymetli ama çok ucuz. Her yerde var. Çok kıymetli çünkü hiç kimse yapamaz. Çok kıymetli çünkü biz onunla varız. Hayatımız çekildiği vakit biteriz. Hayattan daha kıymetli bir şey var mı? Yok. Çok kıymetli olmakla beraber her tarafta yayılmış.
Parayla alıp satılmayınca ucuz oluyor.
Parayla alıp satılmayınca da ucuz oluyor. Doğru. Ama bir taraftan da Cenab-ı Hak bunu bize vermiş. Bunun çok büyük bir kıymeti var ama asıl onu kıymetlendiren ayrı bir cevher var. Arkadaşlar, biz tabi bu şeyi konuşurken hayatın biyolojik yönünü konuşuyoruz. Ama bir de hayatın manevi yönleri var. Hayatın hayatı dindir. Hayatın hayatı imandır. Hayatı hayatlandıran şükürdür. Hayatın asıl hayatı marifetullah'tır. Allah'ı bilmek keyfidir. Dolayısıyla şu hayat ona vesile olmuyorsa camit bir hayat gibidir. Kıymetsiz bir şey. Ama onunla hayatlandırdığımız vakit asıl hayatlanan o oluyor o zaman. Cesetten hayatı çıkarın, ceset bitiyor. Hayat verin, ceset nurlanıyor. Aynı şekilde bizim hayatımıza da imanı koymayın, o hayat bitiyor. Ama iman yerleşsin, o hayat ne yapıyor? Terakki edip kıymet kazanıyor.
Ruhla bitişik mi abi yoksa ayrı ayrı mı düşüneceğiz? Hayatı ruhla diyorum.
Evet.
Beraber mi düşüneceğiz, ayrı ayrı mı düşüneceğiz?
Şimdi tabii ruhsuz olan hayat sahibi varlıklar var. Bitkiler gibi. Ama bir de ruh sahibi varlıklar var ki hayvanlar ve insanlar gibi. Onların hayatı ruhla özdeşleşmiş. Yani biyolojik hayat ve ruh beraber özdeştir. Şayet şu maddi hayat biterse, hayat dediğimiz şey kainatla irtibatımızı sağlayan dengedir. Şu denge bitti mi, o ruh artık orada ne yapamaz? İş göremez. Oradan artık faydalanamaz. Dolayısıyla bu hayat artık çürümeye başlıyor. Ruh böyle bir cansız hayattan istifade edemeyecek durumda. Dolayısıyla ruh ile hayatı burada beraber değerlendiriyoruz. Çünkü ruh hayatın sabit bir cevheridir diyoruz biz. Hayatın sabit bir cevheri ruhtur.
Hocam peki dünyada hayat bitti. Ruh ölmedi.
Evet.
Ruh tarafta hayat güzel. Sahip olmaya devam ediyor.
Şimdi arkadaşlar ruhumuzun sıfatları ayrıdır. Cesedimizin hayat sıfatı ayrıdır. Fatih abi güzel bir konuya değindi Allah olsun. Şu cesedimizin kainatla irtibatını sağlayan denge ve cevher biyolojik hayattır. Ruh bundan istifade edip bu haneden istifade ediyor ve burada çalışabiliyor. Bu bitti mi? Bitti. Artık ruh burada çalışamaz duruma geldi. Ama ruhun kendisine mahsus sıfatları var. Nedir bunlar? İlimdir, iradedir, kudrettir, işitmedir, görmedir, hayattır. Yani yedi sıfatı var. Ruhun kendisine mahsus hayat sıfatı var ki Allah ruhun cevherinde onu da halk etmiş. Ruh dediğimiz cevher basittir. Terkip değildir. Yani birleşim değil. Birleşim olmayınca Allah ruhu halk ederken ruhla beraber işitmeyi, ruhla beraber hayatı, ruhla beraber görmeyi, ruhla beraber irade ve kudret dediğimiz sıfatları da beraber halk etmiş. Beraber Allah irade etmiş. Dolayısıyla ruh kendisine mahsus hayat sıfatı var. Cesedin hayatının ölmesiyle şu kainattan istifade edemeyecek duruma gelmesiyle de kendisine mahsus hayat sıfatıyla ne yapıyor? Ebedül abadda devam ediyor. Bir soru soracaktınız.
Hayatın ruhunun din olduğunu söylemiştin zaten.
Hayatın hayatı din. Evet.
Yani bu bir örnek verilebilir mi? Abi?
Evet. Yani din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası ihya-yı din ile olur. Şu milletin ihyası diyoruz sanırız. Bunu biraz açalım isterseniz. Az evvel misal verdik gerçi. Yani bir ceset hayatsız kalırsa nasıl ki ölür, bir hayat, bir ruh imansız olursa o da manen ölür. Dediğimiz bu. Onun manen inkişaf etmesi, manen hayata kavuşması neyle olur? iman ile olur. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselam başta olmak üzere enbiyalar ve mürşitler ölmüş olan ruh ve kalpleri Allah'ın izniyle irşatla ne yapıyorlar? Ruhlandırıp hayatlandırıyorlar. Oldu mu? Evet, tekrar okuyayım burayı. Masnuat-ı ilahiye içinde, Cenab-ı Hakk'ın sanatları içerisinde en hafisi, en gizlisi, en zahiri, en açığı, en kıymetlisi ve en ucuzu, bedava dedi ya, en nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanatı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin en mükemmel nakş-ı sanatı. Allah çok şey terbiye etmiş. Ama terbiye ettiği sanat içerisinde, sanat eserler içerisinde en mükemmeli, en nezihi, en kıymetlisi, en hafi ve en zahiri hayattır. Buna muadil olacak kainatta başka bir sanat eseri mevcut değildir. Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren, hizmetkar kılan, nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i Rabbaniyedir. Hayat, sair mevcudatı kendisine ne yapıyor? Hizmetkar ettiriyor. Bulut bunun için çalışır. Hava bunun için çalışır. Güneş bunun için çalışır. Yıldızlar bunun için döner. Kainatın bütün deveranı şu hayatın hayatını sağlam bir şekilde devam ettirmesi içindir. Şimdi kendisine hadim ettirmesi mümkün mü? Hayır. Hayatın. Öyleyse bütün kainatı hayata hadim ettiren, hizmetkar kılan, kainatın sahibi olan birisi var ki hayata iltifat ediyor. İşte ismi Hay. Dolayısıyla arkadaşlar, şu ismi azam tespit kriterlerini başta konuştuk ya, kainatın yaratılışında müessir olması lazım. Kainatın en mükemmel mayası neydi? Hayattı. En mükemmel meyvesi neydi? Hayattı. Dolayısıyla Allah'ın Hay ismi şu kainatın yaratılmasına en mükemmel manada fetva veren ya da müessir olan ismi ilahi. Şu kainatta en mükemmel manada tecelli eden ismi ilahi olması lazım. Bakıyoruz hayata, kainatın tamamı hayata hizmetkar. Dolayısıyla esma-i ilahiye kainata tecelli etmiş, onlar da hayata bir cihette kainattaki mevcudat hizmetkar olması cihetiyle bütün esma-i ilahiye Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin tecelli ettiği yere gidiyorlar. Yardımcı oluyorlar. Allah'a emanet. Hem şuunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Cenab-ı Hakk'ın şuunat-ı ilahiyesi var. Kendisine mahsus halleri var. Bizde de hayatta da hissiyat olarak şuunat ve haller olarak tecelli ediyor. Merhamet gibi, hakimiyet gibi, adiliyet gibi şeyler bizde de hayatta da ne yapıyor? Tecelli ediyor. Cenab-ı Hakk'ın hususi şuunat dediğimiz hallerine bir mikyas, bir örnek tecelli ediyor. Aynı oluyor. Hem Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei madeni bir acube-i hılkat-i Rabbaniyedir. Acayip tabirler ya. Acube-i hılkat-i Rabbaniye. Cenab-ı Hakk'ın terbiye ettiği, yarattığı mahlukatın en acubesi, en acibi. Peki ne yapıyor bu? Hayat bir yerde zuhur etti mi? Cenab-ı Hakk'ın muhyi ismi tecelli etti mi? Bir varlığa hayat verdi mi? Bakıyorsunuz ki Allah'ın hakim ismi hem orada tecelli ediyor. Onun yuvasını hikmetle yapıyor. Allah'ın rezzak ismi tecelli ediyor, rızkını gönderiyor. Allah'ın rahim ve rahman isimleri merhamet ve rızık olarak orada tecelli etmeye başlıyor. İlahi. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli etmesine vesile oluyor. Ayrıca rızık, hikmet, inayet gibi şeyler orada koşturuluyor. Ayrıca görmek, işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların da menşei ve madeni oluyor. Artık bir yerde hayat oldu mu his olur. Diyeceksiniz ki bitkilerde his var mı? Evet. Şu anda yeni yeni artık arkadaşlar anlatılan ve kitaplara dökülen çok güzel hakikatler var. Bitkilerin his dünyası diye bazı şeyler anlatılmaya başlanıyor. Bitkilerin his dünyası. Bir ağacın arkadaşlar yanına ateşle yaklaşıyorlar. Bakıyorsunuz ki farklı farklı şeyler veriyor, reaksiyonlar veriyor. Bir ağacı ya da bir bitkiyi bir hanımefendi evde büyütürken ona canım, cicim, evladım, yavrum gibi ifadeler kullanırsa onun büyüyüp serpilmesi çok daha farklı oluyormuş. Bilim adamları şu anda buna da şey yapıyorlar. Yani en düşük, en edna, en adi bir hayat tabakasına sahip olan bitkisel hayatta bile şu hisle ne yapıyor? İnkişaf ediyor. Bunu bitki işiyle uğraşan arkadaşlarımız belki bunu müşahede etmişler. Onlar daha iyidir. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihare makinesidir ki mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor arkadaşlar. Hayat bir istihare makinesidir. İstihare makinesi dönüştürme makinesi anlamına geliyor. Nasıl ki diyelim çöpleri topluyorlar bir taraftan belediye, bir tane makineye atıyorlar ve bakıyorsunuz ki o çöpler çok güzel bir şeye inkılap ediyor. Böyle bir makine var mı bilmiyorum. Fakat hayatı Allah böyle bir makine olarak yaratmış, dönüştürme makinesi olarak yaratmış, kainattaki bütün pislikleri temizliyor ve güzel bir şeye dönüştürüyor. Her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor. Nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Çok müthiş bir tespit. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makineyi hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hayatın bir vasitesini daha öğreniyoruz. Üstadımız diyor ki, hayat diyor, bir mektep gibidir. Bir kışla gibidir. Mektepte ne oluyor? Cahil bir adam mektebe gider, alim olur, nurlanır. Acemi bir adam askere gider, talimat görür ve eğitilmiş bir eleman olarak oradan dışarı çıkıyor. Aynı şekilde Üstadımız diyor ki camit maddeler, cansız ve kıymetsiz maddeler hayat dediğimiz mektebe giriyor, nurlanıyor. Hayatlanıyor. Hayat dediğimiz kışlaya giriyor, eğitim alıyor.
Onun için çok yiyoruz değil mi abi?
Onun için çok yiyoruz diyor Kemal abi. Peki ne işe yarıyor bu? Ne işe yarıyor? اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهْيَ الْحَيَوَانِ sırrınca diyor üstadımız. Ayet-i kerime 28. sözde geçiyor. Ahiret hayatı külli bir hayat sahibidir. Yani ahiret dediğim şey her şeyle hayattar olan şeylerden oluşmuş. Mesela burada bir adama gel diyoruz, adam gelmiyor. Laf dinlemiyor. Yani. Orada bir taşa desen gel, gelir diyor üstadımız. Bir ağaca desen filan meyveyi bana getir, getirir. Yani buradaki insanın anlayış kapasitesine yakın bir anlayış sahibi oradaki taşta olacak. Oradaki insanın kıymetini siz artık daha iyi edebilirsiniz dedim. Buna vesile olan nedir? Üstadımız işte hayat sahibi olan varlıklar o cansız olan atomları alıyor, zerratı alıyor, ahiret hayatı için eğitiyor. Orada her şey hayat sahibi olacak ya. İşte buradaki mektep ve kışla hükmündeki hayat sahibi olan varlıklar her şeyle hayattar olan ahiret hayatına cansızları, camitleri, kıymetsiz varlıkları kıymetlendiriyor. Oraya uygun bir hale getiriyor. Bir nevi beka veriyor. Baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya desti kudreti Rabbani'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Arkadaşlar. Şimdi Cenab-ı Hak hakimdir. Abes iş yapmaz. Mevcudatı yaratırken mevcudatta genellikle sebepleri vaaz etmiş. Sebepleri vasıta kılmış. Sebep kılmış. Çok hikmetleri var. Sadece bir hikmeti Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bazı şeylerde hikmeti insanlar tarafından anlaşılmadığı için Cenab-ı Hakk'ı tenkit etmesinler diye insanlar araya vasıta koyuyor. Üstadımız Azrail Aleyhisselam'ı anlatıyor. Azrail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vazife vermiş. Sen ruhları kabzedeceksin diye. Azrail Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a. Senin kulların ruhlarını kabzettiğin vakit benden küsecekler. Bana bu vazifeyi vermesen olmaz mı manasında? Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey oluyor, talebi oluyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki senin ile ölüm arasında vasıtalar koyacağım. Şekvalar onlara gidecek, sana gelmeyecek. Nedir? Hastalıklar, musibetler, kazalar, cinayetler, savaşlar, bu gibi şeyler Azrail Aleyhisselam ile o ölen mahluklar arasında bir perde olacak. Şikayetler Azrail Aleyhisselam'a gitmeyecek. Esadımız diyor ki aynen öyle de Azrail Aleyhisselam dahi bir perdedir. Ölümde hikmeti görülmeyen bazı şeylerin sıkıntısı, insanlar tarafından Cenab-ı Hakk'a şekvası yapılmasın diye Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam da kendiyle ölüm arasına vasıta ve vesile kılmış. İşte Üstadımız diyor ki bazı şeyler var ki dış yüzü çirkin olabilir. İtiraza sebep olabilecek cihetler taşıyabilir. Ama hayat her şeyle güzeldir. Her şeyle mükemmeldir. Her şeyle nuranidir. Onun için dış yüzüyle iç yüzü, mülk yüzüyle melekut yüzü güzel olduğundan ikisinde de Cenab-ı Hakk'ın kudreti aşikare görünüyor. Sebepleri onda Allah vaaz etmemiş, sebep kılmamış, vasıta kılmamış. Peki yok mu hayatın vasıtası, vesilesi, sebebi? Hayır. Camit maddeler toplanıyor, hayat sahibi bir varlık oluşturuyor. Belli ki bu hayat cevheri o camit ve cansız şeylerden gelmemiştir. Bu ufaklık bir alemden gelmiştir. Sebep yok çünkü ortada. Sebep olmayınca doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudreti orada görülür. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniye bakıp manen ve remzen ispat eder. Hani İsmi Azam'ın kriterleri var ya, altı iman rüknünde de o isim hakim olacak. Hayat altı iman erkanına, rüknüne, şartına nasıl bakıyor? Bir, Allah'a iman. Cenab-ı Hakk'ı en mükemmel gösteren cevher, ayna, hayattır. Cenab-ı Hakk'ın hayat-ı selmediyesi var. Nedir hayat-ı selmediye? Cenab-ı Hak hem ezelidir, hem ebedidir. Ezeliyet için evveli olmayan diye kullanıyoruz. Ebediyet için sonu olmayan diye kullanıyoruz. Ama hem evveli olmayan, hem sonu olmayan tabirini sermediyet de ifade ediyor. Sermediyet. Allah'ın sermediği bir hayatı var. Nereden biliyoruz? Misalımız çok mükemmel bir misal veriyor. Bir güneş düşünün. Yeryüzündeki bütün parlak şeylere ışık veriyor. Nur veriyor. Değil mi? Bir dereyi de hayalimize getirelim. O dere devamlı akıyor. Bir yer var ki güneş görüyor. Oradaki su kabarcıkları güneş gören yer. Ondan sonra belli bir şeyden sonra güneşin görülmeyen yere geçiyor ve sönüyor. Ama arkasından gelenler onlar da yanıyorlar. Tekrar belli bir dönem sonra onlar da sönüyorlar. Böyle böyle neyi gösteriyor bu? Bütün bunları parlatan bir güneşin vardığını ve daimi olduğunu gösteriyor. O güneş daimidir. Her zaman burayı aydınlatıyor. Gelen kabarcıklar onunla ışıklanıyor. Onun ışığını vermediği yerde de sönüyorlar. Işık kendilerinden değil, bir güneşten geliyor. İşte Üstadımız diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın hayat-ı selmediyesi, tabi zat olmasın güneş gibi, mevcudatı ışıklandırıyor. Şu anda güneşin gördüğü yerde parlayan şu asrın insanlarıdır. Ve şu anda parlıyoruz. Neye parlıyoruz? Kendi hayatımızda mı? Hayır. Daha dün hayatta yoktuk. Yarın da olmayacağız. 2 kere 2 4. Peki bu hayat nereden gelmiş? Şu ışık nereden yanıyor? Daimi olan bir hayat sahibinden bu ışık. Bu hayatlar geliyor. Dolayısıyla hayat Cenab-ı Hakk'ın hem varlığını gösterir hem de sermedi hayatını ihsas ediyor. Maşallah. Arkadaşlar bunları konuşmak bile, dinlemek bile Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden birisidir. Belki en büyük nimettir. Allah'a konuşuyoruz ya. Elhamdülillah. Allah'a konuşmaktan daha güzel bir şey var mı? Elhamdülillah. Meleklerin kıskandığı şeyler var. Meleklerde kıskanma olmuyor da fakat bazı meselelerde kıskanıyorlar. Nedir? Şöyle bir ilim meclisi görüyorlar. İnsanların şeytanı olmasına rağmen, nefisleri olmasına rağmen, hevaları olmasına rağmen, kötü çevreleri olmasına rağmen, bu asır için diyeyim, ahir zamanın bütün cazibedar lezzetleri olmasına rağmen bir grup oturmuş, Rablerinden konuşuyorlar. Rablerinden bahsediyorlar ki, melekleri işte kıskandıran hadiselerin başında buna geliyor. Ve Cenab-ı Hak meleklere devamlı hikmet ihsanine soruyor. Ey melekler, benim bahsedildiğim yerler var mı dünyada diye Allah görüyor. Ama melekler de burada vasıta ve vesile kılıyor. Diyorlar ki ya Rabbi, bir yere gittik ki senden bahsediliyordu. Burada sizi şevklendirmek, teşvik etmek için değil, bunlar hadislerde var. Bir yere gittik ki senden bahsediliyordu. Oradaki insanlar senin güzelliğinden, isimlerinden bahsediyorlardı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki meleklere, ey meleklerim, siz şahit olunuz ki o toplulukta olan herkesi affet. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin inşallah. Amin. Hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini de hayat gösteriyor. İman 6 rüknünden birisi de ahirete imandır. Ne, nasıl? Üstadımız çok enteresan deliller getiriyor. Burada hayat mertebelerinin en ednası olan bir hayat sahibinin bütün ihtiyacını Allah karşılıyor mu? Karşılıyor. Onun için güneşi yandırıyor mu? Yandırıyor. Onun için yıldızları döndürüyor mu? Evet. Kainatın bütün her şeyini, fabrikasını çalıştırıyor mu Allah onun için? Çalıştırıyor. Yani en küçük bir hayat sahibinin en gizli bir ihtiyacını Allah ihmal etmiyor da en büyük mahluku olan insanın en büyük ihtiyacı olan ebedi yaşama sevdasını, isteğini Allah boş çevirir mi? Elbette hayır. Sineğin sesini işittik, gök gürültüsünü işitmemek kabil olmadığı gibi küçük bir hayat sahibinin ihtiyacını işitip en büyük mahluku olan insanın en büyük ihtiyacı olan hayat-ı ebediye sesini işitmemesi elbette mümkün değil. Şu dünyada en küçük hücremizin ihtiyacını karşılayan Allah, en büyük ihtiyacımız olan ebedi saadet ihtiyacını da karşılayacak. İşte hayat buna da işaret ediyor. Hem vücudu melaike buna da işaret ediyor hayat. Nasıl? Burada en kötü şeylerden, en çirkin şeylerden bile Allah hayat yaratıyor mu? Evet. Bir ara Erzurum'daydık. Bizim arkadaşlar balığa gitmişlerdi. Balık yakaladılar. Bize de birkaç tane verdiler bir poşet içerisinde. Benim arabamın arkasında da onun arşiv gibi. Böyle. Her türlü malzeme var orada. Dershanede kaldığımız yıllardı. Şimdi balıkları da oraya koyduk. Onu unutmuşuz. 2-3-5-6 gün sonra baktım böyle arabadan acayip bir koku. Neyin nesi, neyin nesi, neyse belki balıklar orada kalmış, çürümüş, kurtlanmış. İnanır mısınız ya? Kurtlanmış olan o balıkların her birisinden yüz binlerce küçük küçük kurçuğu Allah yaratmış ya. Şimdi bakıyorsunuz, en pis, en kokuşmuş, en kötü şeylerden bile Allah hayat yaratıyorsa, şu dünyanın en çirkin yerlerinden, en mezbele yerlerinden, en çöplük yerlerinden Allah hayat dediğimiz cevheri ihmal etmiyorsa, ki kainatın yaratılışının en büyük gayesi oydu, Elbette şu sonsuz derece büyüklükteki kainatın hayatsız olması mümkün değildir. Orada da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu melaike ve ruhaniyat dediğimiz varlıklara işaret ediyor. Ama bir fark var ki bizim burada havaya ihtiyacımız olduğu gibi orada onların havaya ihtiyacı yoktur. Hayat şartları farklıdır. Nasıl ki burada Allah bazı mahlukatı yaratmış, suda yaşıyorlar. Bazı mahlukatı yaratmış, hava aleminde yaşıyorlar. Birisi diğerinin evine misafir gitse boğulur, diğer ötekinin evine gitse ölür. Aynı şekilde uzayda yaşayan ama UFO dediğimiz şeyler değil, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de melaike dediği, ruhaniyat dediğimiz varlıklar olarak Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yarattığını, buradaki hayatın varlığı ona işaret ediyor. Dolayısıyla imanın üçüncü rüknü meleklere iman idi ve hayat buna işaret ediyor. Hem sair erkan-ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakkat-ı nuraniyedir. Ne var? Peygamberlere iman var. Peygamberler ne için gelmiş? Allah'ı anlatmak için gelmiş. İşte madem ki peygamberler Allah'ı anlatmak için gelmişler, öyleyse buradaki hayat, özellikle hayat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam şu kainata lazımdır. Dolayısıyla hayat peygamberlerin gönderilmesine, dolayısıyla onları bize anlatan, ehemmiyetini anlatan Kur'an-ı Kerim'in de varlığına işaret ediyor. Üstadımızın burada çok güzel bir tespiti var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın hayatı ve ruhu hükmünde. Kur'an-ı Kerim de kainatın aklı hükmündedir. Ve şöyle bir tabiri var üstadımızın. Eğer kainattan Risalet-i Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Kıyamet. Niye? Kainatın ruhu oydu. Hani hayatın hayatı iman dedik ya. Kainatta Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmazsa, hayatın hayatı olan iman olmazsa, nasıl ki hayat cesetten çıktığı vakit ölüyor, aynı şekilde manevi hayat olan iman da şu kainattan çıksa maddi hayatta biter. Dolayısıyla Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın ruhu ve hayatı, çıksa gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse, Kur'an'ın gittiğini farz edelim, farz-ı muhal, kainat divane olacak. Kainatın aklı ya. Ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye, bir gezegene çarpacak, bir kıyameti koparacak. 29. hassasına geldik. Son hassa. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hırasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksadı ilahi, en mühim bir ilahi maksat ve hılkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet ile ceveren bir sırrı azamdır. Yani şu kainatta her şey Allah'a tesbih ediyor ama ibadet, şükür, taat gibi şeyden en mükemmelini veren hayattır. Dolayısıyla şu kainatı Allah hayat için, hayatı da şükür için yaratmıştır denilebilir. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymettar hassalarını, özelliklerini ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al, sonra bak. Muhyi isminin arkasında ismi hayyın azametini gör. Ve hayatın bu azametli hassaları ve meyveleri noktasından ismi hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. İsmi muhiye bakacağız hayattan, arkasında onun kaynağı olan ismi hayye bakacağız ve ismi hayyın nasıl bir ismi azam olduğunu, bütün kainatın her tarafında başından sonuna kadar tecelli eden bir ilahi isim olduğunu göreceğiz inşallah. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymettar meyvesidir bu hayat, en kıymettar meyvedir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Kainatın en mühim meyvesi hayattır. Elbette kainat kadar büyük bir özelliği de, vazifesi de olması gerekir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Bütün cümleler arkadaşlar. Ağacın neticesi meyvedir. Böyle olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi, şu hayatımızın neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay ve Muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın da gayesidir. Bu hayatı Allah yaratmış. Bir meyvesi nedir? Saadet-i ebediyedir. Ebedi hayattır. Bir meyvesi de Cenab-ı Hakk'a şükürdür. Cenab-ı Hakk'a tesbihtir. Cenab-ı Hakk'a hamddir. İbadettir. Allah'ın yarattıklarına karşı Cenab-ı Hakk'ı tebrik ve sena etmektir. Arkadaşlar. Yani Allah bizi niye yaratmış? Bakacağız Allah'ın sanat eserlerine. Bakacağız Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellilerine. Bakacağız Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerine. Ne yaratmış Allah? Yarattığı her şey sonsuz harika. Allah için hiç gözü inceledik mi? Dili inceledik mi? Kulağı inceledik mi? Bir karıncayı inceledik mi? Allah nasıl yaratmış değil mi? Bizim vazifemizin birisi de belki en büyüğü de budur. Tefekkür. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetinden hayırlıdır. Allah için düşünmek, Allah namına akıl etmek, Kur'an-ı Kerim'de hep insanların nazarını tefekküre, düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz? Gibi ayetler var. İnsana hep ne yapıyor? Vurgu yapıyor. Düşün. Kainatın şu hadisesine bak. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, bal arısına bak diyor. Üzüme bak diyor. Hurmaya bak diyor. Süte bak diyor. Nasıl yaratmışız? Arkadaşlar, inek sütü yapar ama tefekkür edemez. Ağaç meyveyi yapar, sebepler olarak, ama tefekkür edemez. Ama biz ne yapacağız? O yaratılan sütü, o yaratılan meyveyi, o yaratılan sanat eserlerini Allah için düşüneceğiz. Allah namına onlara bir kıymet vereceğiz.